Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Serdar Aydın. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sizlere merhaba diyorum. Her zamanki gibi konuğum Sayın Selim Cerrah. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, geçen haftalarda seçimden sonra Sayın Cerrah'la birlikte 27. dönem milletvekilliği birinci başkanlık seçimlerini, yani dün 24 Haziran 2018 tarihinde yapmış olduğumuz seçimleri değerlendireceğimizi söylemiştik. Sayın Cerrah, Türkiye hummalı, yoğun, ateşli bir seçim döneminden çıktı. Dün Türkiye seçimini yaptı. Sonuçlara sonra gelelim isterseniz ama. Seçim kararının alınması ve seçim sürecini şöyle bir sizin zaviyenizden, sizin pencerenizden bir değerlendirelim. Türkiye bu seçim sürecini nasıl geçirdi? Ramazan'a da çakıştı üstelik bu süreç. Burada hem siyasi eğilimleri, siyasi partileri bir değerlendirelim. Arkasından seçim sonuçlarına gelelim. Türkiye nasıl bir seçim süreci yaşadı?
Aslında bu tabii 16 Nisan referandumuyla beraber başlamış bir süreç normal şartlarda. Çünkü 16 Nisan'da yani 1,5 yıl önce takriben Türkiye bir karar verdi. Neyin kararını verdi? Yönetim modeli değişikliği kararı verdi Türkiye. Şimdi bu yönetim modeli değişikliğinde asıl olan ne? Artık meclis içerisinden bir kabine ve hükümet modeliyle değil, dünyada başkanlık sistemi dediğimiz modele uygun bir cumhurbaşkanlığı sistemi dediğimiz bir modelle Türkiye'nin yönetilmesi gerekliliği ve buna ilave olarak da artık özellikle parlamentonun yasama ve denetleme uygulamaları içerisinde, yasamayı bir kenara koyalım ama parlamenter sistemdeki denetleme uygulamalarında var olan ve ülkenin enerjisini boşa harcayan gen soru vesaire gibi bir kısım sakil uygulamaların gündemden kalkacağı, bakanların milletvekili olmayacağı, dışarıdan atanacağı ve hükümetlerde artık koalisyon hükümetlerinin doğal olarak olamayacağı, koalisyonların işte dünkü seçimde olduğu gibi sandıkta gerçekleşebileceği ama onun haricinde bir 5 yıllık süre içerisinde koalisyon partileri diyebileceğimiz tırnak içerisindeki partilerin iç ilişkilerinin, iç çatışmalarının yaşanmayacağı, yönetimde istikrar modelinin gerçekleşeceği bir süreç. Buna bu millet karar verdi.
Evet.
Ve böyle bir sürecin içerisinde başkanlık sistemine doğru geldik. Tabii ki Türkiye'de siyaset parçalı bir yapı. Yani şimdi dünyada değişik ülkelerde gördüğümüz parlamenter sistemlerle Türkiye'yi eşleştirmenin çok doğru olmadığını biz zaman zaman çok konuştuk zaten. Ve Türkiye'nin tarihi birikimine uygun olanında başkanlık sistemi olduğunu çeşitli başlıkları biliyoruz zaten. Biraz genlerimize döndük aslında güçlü yönetim modeli uygulayabilmek için. Bunun için ne yapıldı? İşte milletvekilleriyle, parlamentoyla başkanlık yönetim birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış oldu.
Evet.
Böyle bir modele geldik. Tabii bir yandan sizin yeni anayasanızdaki bu anayasa toplumun oylarıyla kabul edilmiş bir anayasa. Yani bu toplumun %50'nin daha fazlası böyle bir modeli arzuladığını kendi iradesiyle sandıkta ortaya koydu. Doğal olarak toplumların kendi iradesiyle ortaya koyduğu şeyin üzerinde bir gücü beşeri planda doğru kabul etmek de mümkün değil, doğru da değil. Bu açıdan toplum olarak bizim karar verdiğimiz bu yönetim modeline geçmek için biraz daha aslında 1,5 yıllık bir zaman süreci eski sistemin devam ettirebilme imkanı var iken işte toplumda böyle özellikle muhalefet partilerinin çok ciddi anlamda seçime gidelim, seçime gidelim, seçime gidelim şeklindeki arayışları, bağırışları, çağırışları neticesinde Sayın Devlet Bahçeli tamam kardeşim madem ki seçime gidelim diyorsunuz buyurun gidelim diye
dedi.
Dedi evet. Ve böyle bir sürece girdik. Burada siyasal partiler genel olarak iki cephe ve bir ayrı cephe dışı yapı olarak
girdi
ama
seçime.
Aslında cephe dışı da değildi. Çünkü
HDP'den
bahsediyorsunuz. Tabii HDP'den bahsediyorum. HDP çok ciddi anlamda onlar partileri belki konuşuruz ama CHP'nin kendisine vermiş olduğu can suyuyla ayakta durdu. Parlamentoya girdi. İyi mi oldu kötü mü oldu tartışmıyorum ben. Parlamentoda toplumun şu ve bu şekilde katkısıyla yer bulmuş olan bir iradenin mutlaka korunması gerektiğini demokratik tahammülleri açısından da uygun buluyorum. CHP kendisinin gücünü azaltma pahasına HDP'yi parlamentoya taşıdı.
Evet.
Bu önümüzde oluşmuş olan parlamento yapısının önümüzdeki süreçte inşallah bir toplumsal uzlaşmayı, konsensüsü, istişari bir mekanizmayı sağlayabilmesi açısından bir imkan ve fırsat olduğunu görmek, duymak, düşünmek istiyorum. Daha önceki dönemde biliyorsunuz yine HDP barajı aşıp meclise girdiğinde keşke yönünü terör örgütüne doğru değil de topluma doğru dönebilseydi. Bir fırsatı kaçırdılar. Umarım ki bu kaçırılmış olan fırsat onlar için de öğretici olur ve yeni dönemde böyle bir problemle yüzleşilmez
diye söylüyorsunuz.
Düşünüyoruz. Lazım.
Eyvallah. Ben şeye geleceğim. Yani bu seçimler için uzmanlar diyorlar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun zamandan beri bu kadar temsili yüksek bir meclis aritmetiği oluşmamıştı. Her ne kadar eleştirilse de diğer muhalif partiler tarafından AK Parti'nin yeni ikame etmek istediği başkanlık sistemi bu sandıkta koalisyon yöntemiyle sıfır barajı da ihdas etmiş oldu. Yani böylelikle İYİ Parti'de, MHP'de ya da Saadet'te milletvekili çıkarabilecek pozisyonlarla girdiler seçime. Ve sonuçlara geleceğim, orayı değerlendireceğim siz ama tabii bu arada seçim iki ayaklı bir seçimdi. Köy kullandık biz dün sandıklarda. Ama asıl parlamento dağılımından ziyade Cumhurbaşkanlığı adaylığı, Cumhurbaşkanlığı seçimi çok daha önde gitti bu seçim kampanyasında. AK Parti doğal olarak lideri Erdoğan'ı aday olarak gösterdi. CHP Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Meral Hanım ısrarla ben aday olacağım dedi. Saadet Partisi Bilge aday diye Temel Karamollaoğlu'nu aday gösterdi ve Demirtaş adaydı ve Perinçek adaydı. Orayı da bir değerlendirmesini, oranın da bir değerlendirmesini alsam sizden ve bu adayla yarıştılar.
Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımız artık birinci başkan olarak da konumlanmış oldu bu gece itibariyle milletin tercihi ve iradesiyle. Şimdi doğal olarak Tayyip Erdoğan kazandı.
Evet.
Yani bunu bir yere not edelim ki şöyle de not edelim bunu. 16 Nisan referandumunda %51 olan oyunu bir puan daha da artırarak yani 52,5'a
%52,5'a çıkardı.
Evet. 52,5'a çıkardı. Toplum 16 Nisan'da vermiş olduğu kararın arkasında gücünü artırarak durdu. Bu önemli. Bu seçimin, başkanlık seçiminin bir özelliği neydi? İki turlu olabilmesiydi. Yani birinci turda %50+1'i alamazsa bir ada ikinci tura gidilecekti. Buna ihtiyaç olmadı. Bu çok güzel bir durum oldu. Şimdi ikinci olarak da Sayın Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyolojik barajlarını alt üst ederek başarılı oldu. Bunu bir yere koyalım.
Bu cümle önemli. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyolojik barajlarını ve bagajlarını diye ekleyeyim
ben. Yani.
Alt üst ederek %31'e kadar yükseltti oylarını. İlginç.
CHP'ye rağmen.
Müşte kaldı.
CHP'ye rağmen. Yani
bu altı çizmesi gereken
bir husus. Bunu da bir yere koyalım. Yani CHP'ye rağmen oyunu artırdı Muharrem İnce. Onu da tebrik etmek lazım. Tabii ki kampanya içerisinde zaman zaman ağır, sert, hakarete varan bir kısım yol kazaları, üslup vesaire şeyler taraflar arasında oldu, geldi, gitti. Bunları da artık geride bırakmak lazım işin doğrusu. HDP açısından baktığımızda Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilmesi bir talihsizlik. Büyük bir talihsizlik. Çünkü Sayın Demirtaş bir kere kardeşi Kandil'de olan birisi. Bir, iki... Biz çukur olayları dediğimiz olayları unutmadık. Orada sokağa milleti çağırmak suretiyle Sayın Demirtaş zaten oradan ceza aldı biliyorsunuz. Hapiste yatıyor ve sonuçta Yargıtay onaylarsa artık bir daha aday olma şansı da kalmayacak. Yani
53 tane vatandaşımızın şehit edilmesine
HDP kendisi şu veya bu şekilde var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine oy transferiyle olmuş olsa da barajın üzerinde ve iyi de üzerine bir oy almış olmasına rağmen Demirtaş'ın almış olduğu oy bu toplumun Demirtaş'a destek olmadığının, karşılık bulmadığının da bir göstergesidir. Bunu da bir yere yazmak lazım. Yani CHP'nin adayı olan Sayın İnce, CHP'nin sosyolojik barajlarını yıkarak yukarıya doğru oyunu tırmandırdığı halde HDP'nin 5 puan neredeyse altında oy almış olmasını da bir yere not etmek lazım. Bu ülkede kan üzerinden, kin üzerinden, nefret üzerinden yapılan politikanın bir anlamı ve bir karşılığı olmadığını ve olamayacağını da görmek gerekiyor. Şimdi efendim Sayın
Meral Hanım da bir daha
Meral
geldi.
Hanım bir proje adayıydı zaten bana göre. Ben başından beri öyle düşünüyordum. Ve kamuoyu yoklamalarında tabii öncesi olmadığı için bir belirsizlik vardı. İşte bir kısım anket firmalar onu şöyle yüksek oy
alacak
falan.
Bu seçimin en büyük düş kırıklığı olarak kaydediyor uzmanlar. Bugünkü yorumlara baktım.
Gibi
evet.
Zaten bir projeydi ve amaç yani bir toplum projesi değil. Bir
üst akıl
yani
projesiydi.
Diyebileceğimiz bir projeydi ve çöktü bu proje. Şimdi o hem Cumhurbaşkanı adaylığında umduğunu alamadı, hem parlamentoda değil. Şimdi partiyi nasıl toparlayacak, içeride grupta neler olacak bunları göreceğiz.
Evet.
Dolayısıyla İyi Parti denilen parti pek iyi bir sonuç beklemiyor.
İyi bir gelecek beklemiyor.
Ben
İyi
beklemiyorum
günler
en
beklemiyor,
azından.
evet.
İç çatışmaları, iç krizleri kendi içerisinde yaşamaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Temennim değil yani 3 aşağı 5 yukarı okuduklarımdan
Tespitimiz bu,
tespit olarak
temennimiz değil yani.
eyvallah. Hiçbir parti kendi içinde huzursuzluk yaşamasın. Yani partilerde yaşanacak olan huzursuzluğun topluma da huzursuzluk olarak yansıyacağını da bir yere not etmek lazım her şeyden önce. Sayın Karamollaoğlu
Onun özür dilerim. Siz şuradan devam edin Sayın Cerrah. Ben bugün sabah programı hazırlanmak için kim ne demişe iyice taradım arşivi. Sayın Karamollaoğlu biz beklentimizin çok aşağısında oy aldık. Ama vazifemizin başındayız. Çalışmaya devam edeceğiz. Diye bir açıklaması da olmuş. Onu da kayda geçirmek isterim doğrusu. Evet.
Evet.
Ama beklentisi daha yüksekti galiba. Hem saadet tabanından hem kamuoyu beklentisi yüksekti galiba. Gerçi hani bireysel indiği değerlendirmem sorsanız öyle düşünmüyordum ben ama yani hani öyle bir algı da vardı ama çok hani orada ilginç olan şu değil mi? Kendi 0.9 ama parti Saadet Partisi 1.4 civarında. Yani
Evet. Şimdi
evet.
kendi partisinden
Muhtemelen dedik Sayın Erdoğan'a.
Evet yani kendi partisinden diyelim ki %33 daha az oy almış bir lider.
Evet.
Ya, bu bir bilgeliği değil, bu bir çuvallamayı gösterir. Hı-hı. Şimdi bunu bir yere koyalım. Bir, iki. Şimdi AK Parti cenahında ben izliyorum tepkileri tabii ben de takip ediyorum. İşte Saadet Partililere
evet.
yükleniliyor, işte eleştirileri yapılıyor falan filan. Bunların da makul bir karşı olmadığını da
düşünüyorsun.
Düşünüyorum.
Eyvallah. Eyvallah.
Çünkü sonuçta yani AK Parti büyük bir kitle partisi ve her halükarda uzun bir yola gidiyorsanız o yolda yorulanlar, küsenler, darılanlar olur. Bununla bir yere gidecekler yani.
Evet.
Yani nereye gitmesini bekliyorsunuz yani. Bana göre Saadet Partisi'nin AK Parti açısından orada var olmasının bile bir değer olduğunu da bir yere yazmamız gerekiyor.
Evet.
Orada dursun ama bu haliyle değil. Şimdi Karamollaoğlu veya Saadet Partisi'nin siyasal elitleri yanlış bir metot izlediler bu seçimde. Doğru olanı AK Parti ile birlikte, bugün CHP ile yaptıklarını AK Parti ile birlikte
evet.
yapabilmeleriydi. Yapsaydılar hem kendileri daha güçlü olurdu hem AK Parti daha güçlü olurdu.
Evet, belki bu AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığını aldı ama meclis çoğunluğunu
parlamento
alamadı.
Parlamento çoğunluğunda
alamadı. Belki alabilecekti belki değil mi?
Alabilir tabii.
Tabii
10
yani.
Kadar ilde
bir ihtimal vardı.
10 kadar ilde Saadet Partisi'ne verilen oylarla CHP milletvekili aldı.
11 tane milletvekili çıkardı söyleniyor.
Evet, yani şimdi 295 bu milletvekillerine AK Parti alsaydı bunların 3'ün 5'inde Saadet Partili kontenjan olarak verilseydi iki tarafta kazan kazan modeli uygulanabilirdi ama
evet.
Sayın Karamollaoğlu ve Saadet Partisi siyasal elitleri bir şeyi hazmedemiyorlar. Yani dün birlikte olduğumuz işte 15-16 yıl öncesine kadar arkadaşlar neden bu kadar çok toplumsal bir tasvip kabul ediyorlar da biz bunu kabul edemiyoruz. Bunu hazmedemiyorlar.
Hı-hı.
Bunu hazmetmeleri gerekiyor. Yani
üzerine düşünmeleri, tefekkür etmeleri gerekiyor aslında değil mi?
Bu konu üzerinde düşünmeleri gerekiyor. Yani şimdi sevgi dediğiniz şey kalpten kalbe akan bir şeydir. Öfkeyle, nefretle o sevgiyi oradan koparamazsınız.
Hı-hı.
Bunu görmek gerekiyor. İkincisi, uzun zamandır benim söylediğim bir söz vardır. Bir yerlerden duymuşuzdur mutlaka. İnsana gaz kulağından verilir. Sayın Karamollaoğlu'na bir kısım medya tekerleri bugüne kadar, düne kadar kendisine, ideallerine, değerlerine karşı olan, hakaret eden, bugünden itibaren de karşı olup hakaret edecek olan Uğur Dündar vesaire gibi bir kısım isimler kulağına üflediler bazı şeyleri. Bu gazla, bu şey bir gaz değildi. Yani helyum gazı gibi bir şeydir. Bu balon patladığında uçar bu. Böyle bir gazdı. Bu gaza gelmemeleri gerekiyor idi. Saadet Partisi'ne parti kimliği olarak %1,5 civarında oy veren insanların hemen hemen yarıya yakınının Temel Bey'e oy vermemiş olmasına oturup analiz etmeleri gerekiyor. Karşı olarak da tabii ki AK Parti'ye Tayyip Erdoğan'a %52 oy verilmiş olan, 2,5 oy verilmiş olan bir yerde %42,5, %43 gibi bir oy olan AK Parti'nin de oturup bir...
ona geleceğim. Onu bir müstakil başlık haline getireceğim.
Eyvallah. Yani doğal olarak ben İşçi Partisi'ni çok değerlendirmiyorum. Eyvallah. Çünkü yani 100 bin imzayla aday olmuş olan bir kişinin 93 bin oy almasını makul bir şekilde konuşulacak bir taraf olmadığında.
bu seçimin şakasıydı diyorlar buna.
Biz de gülüyoruz zaten şaka olduğu için. Yani bu değerlendirme dışı bir şey. Benim çek nevi şahsından münasır
bir siyasetçi.
Siyasetçi. Artık siyasetçi mi dersiniz veya başka bir şey mi dersiniz? Eyvallah. O da başka bir şey ama eskiden ben tabii beni dinleyenlere espri olarak da söyleyeyim. Ben eski lakabının 20-30 yıl önceki fabrikatör lakabının izinde sürünmesi gerektiğini düşünüyorum yani Sayın Perinçek'in özellikle.
Eyvallah. Şimdi peki bugün ben yine programa hazırlanırken dün saat 12'de açıklama yapacağını duyuran ve bizim TRT kameramanlarını ve TRT'li muhabir arkadaşları toplantı odasına almayan, dolayısıyla TRT'nin yayınlayamadığı basın toplantısını yapan Sayın İnce'yi dinledim. Sayın İnce ilginç şeyler söyledi. Konuşmalarından çıkardığım şu, siz ne dersiniz? Bir, ben CHP açısından psikolojik baraj olan %30'u aşan bir teveccüh gördüm. Buna kayıtsız kalamam. Bunun izini sürmezsem bu halk bunun hesabını benden sorar. Dolayısıyla ben mücadelemi devam ettireceğim. Bu almış olduğum 15 milyon oyu 30 milyon çıkartmak için mücadele edeceğim dedi. İkincisi, yalnız beğendiğim, hoşuma giden, dün akşam çıkmamasının bir hata olduğunu, bir tweet mesajını, bir mesajını ya da bir gazeteciye iletmiş adam seçimi aldı. İnsanların seçim sonucuyla ilgili kanaatimi o şekilde öğrenmesinden dolayı özür diliyorum dedi. Bunu da doğrusu.
Gazeteciden dost olmaz da dedi.
Onu da söyledi. Gazeteciden dost olmayacağını öğrenmiş oldum. Bunca tecrübeli bir siyasetçi olarak. Üçüncüsü, yalnız güzel bir cevabı, şunun altını çizmem gerekiyor. Bir İngiliz gazeteci. Yani bu sonucu kabulleniyor musunuz? Yani protestolar yapmayacak mısınız? Sokaklara işte şunu yapmayacak mısınız filan. Çok keskin bir ifade. Ne demek dedi yani. Yani arada bu kadar milyonlarca oy var. Evet, ben kaybettim. Asla ve hatta böyle bir şey düşünmüyorum dedi. Orada bir siyasi mücadele bekliyor Türkiye'yi sanki. Yani bundan sonra Kılıçdaroğlu orada çok rahat olmayacak gibi gözüküyor. Yani şunu da kabul edelim değil mi?
Kılıçdaroğlu'na bir şey olmaz ya. Ben Çin'den söyleyeyim baştan.
Öyle mi? Siz hemen kestiniz attınız. Ama Muharrem İnce sanki iyi bilenmiş gördüm ben genel başkanlık için.
Muharrem İnce iyi bilendi, doğru, ama CHP'nin sosyolojisi Muharrem İnce'yi liderliğe taşımaz. CHP'nin sosyolojisi kendisini dengeler üzerinde yürüten Baykal'ı bile reddetti. Kılıçdaroğlu'nu getirdi. Önce CHP'nin sosyolojisini değiştirmesi gerekir. Yani klik siyasetinden, dar kadro siyasetinden geniş bant siyasetine ulaşması gerekiyor zihniyet olarak ki Muharrem İnce gibi bir isim oraya gelebilsin. Yani o açıdan baktığımızda CHP içerisindeki dinamikler şöyle düşünelim istersen. İstanbul'da diyelim ki HDP barajı aşabilsin diye CHP'nin güçlü olduğu yerlerde CHP seçmenlerini HDP'ye yönlendirebilen bir sosyolojinin partiyi Muharrem Bey'e bırakabileceğini düşünmüyorum.
Şişli, Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş'ta HDP 16, 17, 18 oy aldı.
Ben söyleyeceğimi söyledim üstadım. Yani sonuçta bu sosyoloji klik sosyolojisidir. Yani daha önce biliyorsunuz bir CHP genel başkan yardımcısı çıkmıştı. Ne demişti? Ben oyumu HDP'ye verdim demişti. Evet. Bu adam genel başkan yardımcısıydı. Yani böyle bir klik siyasetinin şeyi CHP'yi Muharrem İnce gibi toplumun şu veya bu şekilde kabul edebileceği bir figür olduğunu kabul edelim yani Muharrem İnce sonuçta. Şimdi bir başkanlık sistemine geçtiğimizde bizim söylediğimiz bir şey vardı değişik platformlarda bunu söyledik. Bugünden sonra Türkiye'de toplumun manevi dinamikleriyle, tarihiyle, maneviyatıyla, inancıyla kavgalı bir kişinin şu veya bu şekilde başkan olma şansı yok Türkiye'de. Yok. Bu sosyoloji artık bunu kabul etmez. Dolayısıyla CHP onun için ilk biliyorsun doğrudan Cumhurbaşkanlığı daha henüz başkan sistemine geçmeden önce halkın seçtiği seçimde o zaman Sayın Ekmenettin İhsanoğlu'nu ki İslam Konferans Örgütü'nün genel sekreteriydi. Yani Tayyip Bey'i yenebilmek için böyle bir figür bulup getirmişlerdi. O zaman MHP de bu koalisyonun içerisindeydi hatırlayacaksınız. Şimdi ise Sayın Abdullah Gül'ü ikna edemediler. Sayın Abdullah Gül bunu söyledi. Yani hepsi bir araya gelemediği için ben aday olmadım dedi.
Evet. Yani, gelselerde olacaktım dedi.
Gelselerde olacaktım maalesef, dedi. Maalesef onu da bir yere evet. yazıyoruz. Evet. Ama şimdi burada bile CHP kendi içerisinde kendi sosyolojisinin dışında toplumun sosyolojisine uygun bir ismi aday yapmak suretiyle %30 sosyolojik barajları yıktı dediğimiz budur.
Partisinden %7, %8 daha fazla oy aldı.
Eyvallah. Yani, dolayısıyla şimdi Türkiye'de ırmaklar yolunda aktığı müddetçe, yağmurlar yağdığı müddetçe, güneş aktığı müddetçe toplum kendi mecrasında akmaya devam edecektir. Onun önüne barajlar kurarak toplumu bir yerlere götürmek mümkün değildir. Bu artık görüldü. Yani o açıdan tarihiyle, medeniyetiyle, diniyle açık söylüyorum kavgalı olan figürlerin bir şekilde bu toplumun önünde başat unsur olma şansı kalmamıştır. Ama tarihiyle, toplumuyla, toplumun dini değerleriyle barışık olan insanların da ötekileri ötekileştirme şansı kalmamıştır. Eyvallah. Yani yeni gelmiş olduğumuz süreçte artık bir bu meclis, bu parlamento aritmetiği bundan sonra kavgayı değil uzlaşmayı yani evet. öfkeyi değil sevgiyi esas almak suretiyle taraflar arasında daha nitelikli, daha kardeşane bir işbirliğini gerekli kılıyor. Eyvallah. Çünkü şöyle, yani İngiliz gazetecinin sorduğu soru Muharrem İnce çok önemli. İngiliz aklının bir tezahürü bu. Böl, parçala ve yönet anlayışı. Yani bugün işte gerek Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da, şurada, burada yapılan analizlere, yorumlara da baktığımız zaman, dışarıdan Türkiye'ye baktığımızda da evet. gördüğümüz şey dışarıda büyük bir hayal kırıklığıdır yani. Evet. Tayyip Erdoğan'ın kazanmış olması onlar sizi ne ilgilendiriyor? Yani bu, evet. bu toplumu yönetecek ama ilgilendiriyor şundan dolayı. Ben şimdi bu son 15 gün içerisinde Kissinger'ın Dünya Düzeni kitabını okudum. Adam bütün dünyayı, bizim etrafımızda yayınlanmış olan, yaşanmış olan olayları da çok ciddi anlamda analiz etmiş ve 2014 yılında yayınlanmış bir kitap. Çok ilginç bir şey var. Mesela Afganistan'ı değerlendiriyor, İran'ı değerlendiriyor, Arabistan'ı değerlendiriyor, Mısır'ı değerlendiriyor. Türkiye'yi değerlendirmiyor adam kitabında. Türkiye sadece ufak tefek atıflar yapıyor ama müstakil bir Türkiye yok dünya düzeni. Çünkü bu haliyle Türkiye'yi dünya düzeninin içerisinde bir unsur olarak görmek istemiyor Batı. Bu Kissinger'ın tavrı çok önemli bir tavırdır. Yani dolayısıyla burada oturup bir kere daha düşünmemiz gerekiyor millet olarak, toplum olarak da. Ama en çok da yöneticilerin ve özellikle de AK Parti siyasal elitlerinin oturup bir değerlendirme yapması
gerekiyor. Sona onu finale koydum. MHP'ye sormazsam çok ayıp olurdu. Çünkü bu seçimin sürprizini seçim akşamı bütün otoriteler, bütün anketçiler, bütün siyasal düşünürler, akademisyenler şunu herkesi şoka uğrattı. Neden? Çünkü bundan bir yıl önce tam ortadan ikiye karpuz gibi bölündüğü düşünülen MHP. Yani en son aldığı %11 Kasım seçimlerinde. Haziran'da %16 geçen sene. Buna rağmen bu seçimlerde herkes uzun süre o Twitter'dan, sosyal medyadan da Allah Allah hala nasıl %12 olabilir MHP gibi ünlemler vardı, şaşkınlıklar vardı. MHP'ye de küçük bir değerlendirme yapalım. Arkasından da AK Parti bu seçim sonuçları nasıl okumalıdır? Çünkü Cumhurbaşkanı ile AK Parti'nin oyları arasında yaklaşık bir 9 puanlık açı farkı var. Dün balkon konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız biz mesajımızı aldık dedi ama dün akşam sizin o saatlerde atmış olduğunuz bir tweet de sosyal medya gruplarına hızla böyle yayıldı. Önce bir MHP'yi değerlendirip sonra bu AK Parti'nin bundan çıkaracağız dersleri konuşalım.
Şimdi Bahçeli iyi bir politikacı, iyi bir devlet adamı. Evet. Bunu bir yere not edelim. Bir. İkincisi bu dışarıdan bir proje olarak getirilmiş olan bir Pensilvanya projesi İYİ Parti. Bunu yazalım bir yere. Bunu özellikle sosyal medyasını takip ettiğimizde de çok ciddi anlamda görüyoruz. Hı hı. Ama ben özellikle son günlerde, son hafta içerisinde Sayın Bahçeli'nin televizyonlarda yapmış olduğu konuşmaların çok ciddi anlamda
etkisi olduğunu düşünüyorsun.
Etkisi olduğunu
Nazlı düşünüyorum. Nazlı ile yaptığı programda Nazlı Hanım'la
eyvallah.
Muhteşem bir
programdı. TRT'deki
program. Ben de keyifle dinledim.
Eyvallah. Yani o birkaç programını program daha dinledim ben Sayın Bahçeli'nin.
Yani özellikle FETÖ'nün siyasal ayağı nerede? Onu niye ortaya çıkarmıyoruz? Onların üzerine yoğunlaşalım gibi.
Yani o televizyon programlarının ben Devlet Bahçeli'nin şahsında Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok ciddi oy transferi yaptığını düşünüyorum. Yani.
Bunun altını çizelim.
Evet. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bir, iki, Milliyetçi Hareket Partisi geleneği olan bir partidir. Şimdi AK Parti'den daha önce AK Parti bir sosyolojiyi genişleten bir partidir. Yani orada ülkücüler var, milli görüşçüler var, liberaller var. Muhafazakar, sosyal, yani çok geniş tabanlı bir parti. Özellikle AK Parti içerisinde siyaset yapan bir kısım ülkücü dediğimiz milliyetçi kesimin AK Parti'den ayrılıp bu anlamda MHP'ye doğru kaydığını görüyoruz. Bunu görmek evet. için şey olmaya gerek yok.
Tespitler var bununla ilgili zaten.
Bilimsel tespitler var. Eyvallah. Bunlar daha analizler yapılacak tabii. Oradaki o Sayın Bahçeli'nin son hafta içerisinde yapmış olduğu televizyon programlarının ciddi anlamda katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir, iki. Peki neden bu Tayyip Bey de çok güzel konuşmalar yapmış olmasına rağmen neden bunlar AK Parti'de durmadı da? Çünkü üç aşağı beş yukarı birbiriyle yakın dünya görüşüne sahip insanlar Bahçeli'nin sözleriyle ikna oldu. Çünkü özellikle biz de burada medya mensubu olarak da konuşuyoruz. Bir kısım medyanın özellikle AK Parti'yi destekler görüntü altındaki bir kısım medyanın çok aşırı fanatik yorumlar yapmak suretiyle kitleyi Tayyip Erdoğan'dan uzaklaştırdığını düşünüyorum.
Yani bu seçimin fazla şiddet, bu seçimi hikmeti yok etti.
Bu seçimin mağluplarından birisi medya ve anket firmalardır. Yani medyada mağlubudur bu seçimin. Yani hani eskiler derler ya bir yemeği çok fazla seviyorsan her gün yersiniz artık bıkarsınız yani tamam. Gerçekten Sayın İnce'nin kampanyada da söylediği şeydi yani böyle sürekli hakikaten sabahtan akşama kadar Tayyip Erdoğan'ı dinlemek. Ya kaç kişi bundan haz duydu, mutlu oldu. Yani
Sayın farkında Bahçeli olmadan ya
hemen aynı sözleri söylemiş, aynı mücadele metodunu ve sözleri söylemiş olmalarına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri sürekli milletin efendim zihnine boca edilip de Bahçeli bir kere, iki kere, üç kere bunları çok daha yalın bir şekilde söylediği için oradan bir kitle oraya doğru transfer oldu. Gidip evet. değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
Evet. Peki AK Parti'nin aldığı oyla Cumhurbaşkanımızın aldığı oy arasındaki fark AK Parti'ye hangi mesajı veriyor? O tweetiniz bağlamında da bunu konuşursak.
Yani o kadar çok geçindi bunları şimdi.
Yani Cumhurbaşkanımız da dediği için ben rahat söylüyorum. O da biz mesajı aldık dedi. Aynı şeyi Haziran'da da söylemişti ve mesaj aldığını göstermişti. Yine inşallah o sağduyusu ve tecrübesiyle.
Şimdi millet mesajını verir. Haziran'da verdi. O zaman işte AK Parti elitleri biz mesajı aldık dedi. Hükümet kurulamadığı için bir kaos oluştu biliyorsunuz ve Kasım ayında daha yüksek bir oy aldı. Şimdi biliyorsunuz burada bir mesaj var ve biliyorsunuz önümüzdeki 8 ay sonra da yerel yönetimler var.
Mart'ta, evet.
Dolayısıyla bu mesajı aldık sözü önemli bir söz. Bunun uygulamalarını görmemiz gerekiyor.
İnşallah.
Yani bu sözün altın doldurulması gerekiyor. AK Parti siyasal elitleri oturup bir ciddi bir analiz yapmaları gerekiyor. Bir, iki, bu yapmış oldukları analizi 7 Haziran'da yaptıkları gibi sümenaltı etmemeleri gerekiyor. Yani bu vaktimiz daraldığı için çok uzun girmiyorum bunu ama ya sonuçta gerçekten öze dönmek gerekiyor. Kültürel kodlara dönmek gerekiyor.
Hakikate hakikate dönmek gerekiyor.
Yani
bürokrasiyi, teşkilat yapısını, adayları,
kesinlikle.
Toplumun seveceği.
Beklentimi açık söyleyeyim. Önümüzde bir kongre süreci var Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti'de. Bu kongre sürecinde kendi siyasal elitlerini gözden geçirerek değiştirmesi gerekiyor.
Eyvallah.
Bu kadarla iktifa edelim istersen.
Evet. Sevgili dinleyiciler, Sayın Cerrah'la 24 Haziran seçiminin öncelesini, seçim gecesini ve sonuçlarını değerlendirdik. Sesimizi size ulaştıran teknik masada Nuri Göktaş, program yapımında emeği geçen Sayın Aydan Oran'la birlikte önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda oluncaya kadar hoşça kalın, esen kalın.
Hayırlı günler olsun.
Hayata dokunan sözler.